KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık 3. Kaset 1. Yüz Sayfa 43 4. Hiçbir romanda işlevsel olmayan bir ayrıntıya yer yoktur. 5. Oysa gündelik yaşam işlevsel olmayan ayrıntılarla doludur. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? A. 1 ve 2 B. 2 ve 4 C. 3 ve 4 D. 4 ve 5 E. 3 ve 5 5. 1. Çağdaş uygarlığı yakalamak isteyen toplumların ilk yapacağı şey, bilimin öncülüğünü kabullenmektir. 2. Bilim, ancak özgür düşüncenin var olduğu yerde gelişir. 3. Uygarlığın gelişmesi, daima bilimle paralel olmuştur. 4. Bilim, daha önceki bilimsel bulguların kuşaktan kuşağa aktarılması ile ilerler. 5. Toplumların çağdaşlaşması ancak bilimin rehberliğiyle olur. Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinde birbirine yakın düşünceler dile getirilmiştir? A. 1 ve 3 B. 2 ve 4 C. 2 ve 3 D. 1 ve 5 E. 3 ve 5 6. Kimi cümleler şişman insanlar hiçbir şeyi kendilerine dert etmezler örneğinde görüldüğü gibi genel bir yargı niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki cümlelerin hangisi buna örnek gösterilemez? A. Gazeteler en doğru haberleri vererek insanları aydınlatır. B. Bizim toplumumuz kahramanlık şiirlerini çok sever. C. Çocuğun başarısı ailenin kültür düzeyine bağlıdır. D. Edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin sözlü ve yazılı olarak anlatılması sanatıdır. E. Yaşlı insanlar gençlere göre tecrübeli ve bilgilidirler. 7. Aşağıdakilerden hangisinde bir varsayım söz konusudur? A. Adresimi onu mektupla göndereceksin. B. Kabul edelim ki sen suçsuzsun. C. İzmir'e arkadaşların da gelebilir. D. Dersine çalıştıysa sınıfını geçer. E. Okul pazartesi günü açılıyor. 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sanatçının üslubu ile ilgili bir yargıdır? A. Şiirlerimde ahengi sağlayabilmek için birbirini çağrıştıran kelimeleri sıkça kullanıyorum. B. Şiirlerimde insanların özlemlerine, tutkularına tercüman olmak istiyorum. C. Şiirlerimden gözyaşları, kahkahalar dökülsün istiyorum. D. Kültürümüzü şiirde yaşatmak en büyük amacımdır. E. Şiir toplumun duygu dağarcığıdır. 9. 1. Hazırlanan raporlara göre sağlıklı bir insan yaşamını dengeli beslenme yanında günde en az 20 litre su kullanarak sürdürebiliyor. 2. Bugün dünya üzerinde ayrı ayrı bölgelerde yaşayan 2 milyar insan için günde 20 litre su çok lüks sayılabilir. 3. Çünkü kurak bölgelerde yaşayan insanlar doğal su kaynaklarına sahip değiller. 4. Onlar kişi başına günde 1 litre suyu bile bulamıyorlar. 5. Bu bölgelerde susuzluk, tarım çalışmalarında verimin düşmesine, yiyecek sıkıntısı ve açlık çekilmesine neden oluyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde insanların beslenme sorunlarının olduğundan söz edilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5 10. 1. Geniş ve ağaçlı bahçeler içinde kaybolmuş villalar. 2. Deniz güneşin altında masmavi ışıldıyor. 3. Yaseminler ve hanım elleri arasında portakal ve limon ağaçları var. 4. Güvercinler, ördekler, kediler başına buyruk dolaşıyor. 5. Mevsim ilkbahar olduğundan akşamları serin oluyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5 11. Picasso'nun çizdiği bir balık resmine bir sanatsever "Bu ne biçim balık?" deyince Picasso "Balık değil o, resim" demişti. Aşağıdakilerden hangisi Picasso'nun bu sözleriyle anlatılmak istendiğini en iyi şekilde açıklar? A. Bir sanatçının bütün eserleri başarılı olmayabilir. B. Sanatçı izleyicilere dikkate almak zorundadır. C. Sanat, gerçeği kopya etmek değildir. D. Sanatçı, sanatında özgür davranabilmelidir. E. Gerçeği yansıtmayan eserler başarılı olamaz. 12. 1. Üst katta oturan gençler sabahlara kadar ders çalışıyorlar. 2. Ara sıra kulağıma gülüşmeler, gürültüler, patırtılar da geldi oluyor. 3. Kimi zaman kendi kendime gençtir bunlar, olacak o kadar diye düşünüyorum. 4. Ama bazen bu gürültüler o kadar artıyor ki canıma tak ediyor. 5. Gençlik gençlik dinlemiyorum, varıyorum kapılarına. Bu parçada hangi cümleden başlanarak bir bıkkınlık dile getirilmektedir? A1, B2, C3, D4, E5. 13. 1. Kitapçıda çok sevdiğim bir yazarın eseriyle karşılaştım. 2. Dikkatli bir şekilde kitabı epey inceledim. 3. Çok ama çok ilginç bir kitaptı. 4. O güne kadar bu kitaba nasıl rastlamadığımı hayret ettim. 5. Böyle bir yazarın böyle bir kitap yazabilmesi doğrusu çok tuhaf geldi bana. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir yadırgama söz konusudur? A1, B2, C3, D4, E5. 14. Pascal'ın anlattıkları hiç ilgilendirmiyor beni. Onu okuyorsam, okumayı sürdüreceksem, Sartre nasıl anlattığını anlamak için okuyorum ve okuyacağım. Bu cümleye göre yazar bir eserde aşağıdakilerin hangisine değer vermektedir? A. Konuya, B. Üsluba, C. Ana düşünceye, D. Yalınlığa, E. Tarihselliğe. Anlam bilgisi, cümle anlamı, test 7. 1. Neyi anlatırsa anlatsın, şiirin ve romanın biçimle kaynaşarak değerleneceği apaçık bir gerçektir. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle aynı doğrultudadır? A. Sanatçılar hayal ettikleri konu olarak seçmelidir. B. Sanatta üslup kadar söylenenin ne olduğu da önemlidir. C. Bir eseri değerli kılan dilinin yalınlığı ve anlatımın içtenliğidir. D. Bir eser biçim ardı edilip yalnız konusuyla değerlenseydi, vatan piyesiyle hiçbir eser yarışamazdı. E. Bir konu şairin mizacına uygun olmadıkça başarıyla anlatılamaz. 2. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek, sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Bu sözleri söyleyen bir şairden aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir? A. Menfaatlerin söz konusu olduğu yerlerde gerçekler gizlenebilir. B. Sanat yapmak uğruna gerçekleri değiştirmek gereksiz bir iştir. C. İnsan için en önemli şey güzel söz söylemektir. D. Doğrular ve gerçekler daima sanatın gerisinden gelir. E. Sanat uğruna her türlü yalan söylenebilir. 3. Eserlerinde iyice tanımadığı, gerçek yüzünü bilmediği ne bir duyguyu ne de bir düşünceyi anlatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin anlamına en yakındır? A. Gerçek sanatçı hiçbir zaman taklitçi değildir. B. Sanatçının başkalarına benzemeye çalışması önemli değildir. Önemli olan özgünlüktür. C. Eserlerinde yakından tanıdığı toplumu işlemiştir. D. İşlediği her fikir, her duygu adeta kendi malı gibidir. E. Başkalarının görüşlerinden yararlanmayı bilmiştir. 4. 1. En büyük doğrular ancak güzel bir kalıba büründükten sonra yayılabilmiştir. 2. Gençler ille de güzellik arkasından koşmasınlar, doğru bildiklerini söylesinler. 3. Gerçekleri içimizde duymamız yetmez, onu etkili kılacak kalıbı bulmalıyız. 4. Eserin başarılı olmasında biçimsel yetkinlik pek önemli değildir. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi savunulan düşünce bakımından birbirine en yakındır? A. 1 ve 4, B. 1 ve 3, C. 2 ve 3, D. 2 ve 4, E. 1 ve 2. 5. Gerçek hayattaki gerçekler ile sanattaki gerçekler birbirinden çok farklıdır. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümlede söylenmek istenene en yakındır? A. Sanat hiçbir zaman gerçeği tam olarak yansıtamaz. B. Sanatçılar gerçeği anlatmaktan korkarlar. C. sanat dünyasında her şey hayali ve uydurmadır. D. Sanat gerçekten uzaklaştıkça değer kazanır. E. Sanatın gerçeği ile yaşamın gerçeği hiçbir zaman örtüşmez. 6. Çarşıda, pazarda, sokakta karşılaştığımız insanlardan, seçilmeyen bir romanın kahramanları, karagöz pertesindeki gölgelerden fazla bir şey ifade etmez. Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır? A. Roman kahramanları idealist insanlardan seçilmelidir. B. Romanlar yazılırken geçmişteki değerlerden tamamen uzaklaştırmalıdır. C. İnsanı en iyi anlatan romanlar realist romanlardır. D. Yazar gerçekliğe eğildiği oranda başarılı olur. E. İçinde yaşadığımız toplumdan seçilmeyen roman kahramanlarının bir değeri yoktur. 7. 1. Bu tavan arası odada küçük bir yatak, düz aralıklı iki sandalye, bir lavabo ve bir masa bulunuyordu. 2. Pencerelerde perde olmadığı gibi duvarlara asılmış bir tablo da yoktu. 3. Güneş çatıyı bütün gün kızdırdığından bu sevimli odacığın fırından farkı yoktu. 4. Pencereler tel kafesleri olmadığı için hiç açılmamışlardı. 5. Büyük bir sinek camların üstünde aşağı yukarı uçuyordu. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar gözlemlerine yorumunu da katmıştır? A1, B2, C3, D4, E5. 8. 1. Yazarın son romanı daha piyasaya çıkar çıkmaz eleştirmenlerin ilgi odağı oldu. 2. Birkaç gün içinde gazetelerin kültür sanat sayfaları romanın eleştirileriyle doldu. 3. Bunlardan kimileri olumlu, kimileri de yapıtı veren, yerden yere vuran eleştirilerdi. 4. Ama hiçbir eleştirmen yapıtın okur gözünde nasıl bir yer edineceğini merak etmedi. 5. Doğrusu ben yazarın diğer romanları gibi bu romanının da okur kitlesince pek beğenileceğini sanmıyorum. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir ön yargı vardır? A1, B2, C3, D4, E5. 9. 1. O heves ve heyecan dolu sık adımlarla teyzesinin arkasından yürüyordu. 2. İri mavi gözleriyle bu kıymetli eşyalarla döşenmiş evde güzel şeylerin hiçbirini gözden kaçırmayayım diye daha büyük bir dikkatle etrafına bakıyordu. 3. Zihni bilhassa kendisine ayrılmış olan perdeler, halılar ve kıymetli tablolarla süslü zannettiği güzel odasının bu kapılardan hangisinin arkasında olduğunu düşünmekle meşguldü. 4. O böyle düşünürken teyzesi birdenbire yeni bir kapı daha açtı ve bir merdiven daha çıktı. 5. Fakat burada öyle pek hayran olunacak bir şey yoktu. Her taraf çıplak duvarlarla çevriliydi. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylem gerekçesiyle birlikte verilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5. 10. 1. Batı dillerinde Yunanca'nın, Latince'nin yeri konusu ortaya atılacak olursa burada şu söylenebilir. 2. Batı dilleri bir bakıma Latince'den çıkmıştır. 3. Latince olsun, Yunanca olsun, Batı dillerinde ancak ölü dil olarak etkilerini göstermişlerdir. 4. Ölü dil konuşulmayan eski dillerdir. Ve bu eski yani ölü dillerden yeni terimler yapmak için kök olarak yararlanılır. 5. İşte Latince, Yunanca bu görevi görmüştür. Batı dillerinde. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde tanımlamaya başvurulmuştur? A1, B2, C3, D4, E5. 11. 1. Hiçbir yargıç, hiçbir şairi, yazarı, mesela savaş günlerinde yurt sevgisi üzerine şiirler yazarak para kazanmaya kalktı diye cezalandıramaz. 2. Halkın güzel, alkışlanacak coşkunlukları olur. Onları sömürüp para kazanmaya, ün edinmeye çalışacak kimseler çıkar sanatçılar arasından. 3. Biz birer kişi olarak onlardan ne denli tiksinirsek tiksinelim, bir yargıçtan onları cezalandırmasını istersek, o sanatçıların başka kaygılarla övdükleri duyguları da ahlak adına kötülemiş oluruz. 4. Onuru, yiğitliği, yurt sevgisini konu diye alıp para kazanmaya çalışan sanatçılar ahlak bakımından en aşağı kişilerdir. 5. Bunlar en yüce işlere yalanı karıştırdıklarından topluma bundan daha büyük kötülük edemezler. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur? A1, B2, C3, D4, E5. 12. 1. Evin en üst katındaki pencerenin kenarına çıkmıştı. Oradan ağacın en yakını dalına ulaştı. 2. Sonra daldan dala atlayarak sonuncu dala kadar geldi. 3. Buradan yere atlamak, ağaçlara tırmanmak gibi hareketlere çok alışık olan biri için bile biraz güçtü sanırım. 4. Fakat o bunu yapmaya karar verdi ve nefesini tutarak kollarıyla dala asıldı. 5. Ağacın dalı ellerinden kayınca boylu boyunca yere serildi. Fakat hemen ayağa kalkmasını bildi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde söyleyenin kendi düşüncesine yer verilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5. Anlam bilgisi, cümle anlamı, test 8. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı söz konusudur? A. Bu şiirde denizin insan üzerindeki etkisi duygusal çağrışımlarla etkileyici bir biçimde dile getirilmiştir. B. Bu roman bir bahar tasviriyle başlayıp olayın meydana geldiği Çamlıca'nın tasviriyle devam etmektedir. C. Servet-i Fünun sanatçıları sosyal konulardan çok bireysel konuları işleyip sanatı amaç kabul etmişlerdir. D. Abdülhak Hamid'in şiirlerinde hem metafizik hem de sosyal olaylar yer alır. E. Psikolojik romanda olaylardan çok kahramanların iç dünyasına ve olayların psikolojik tahlillerine yer verilir. 2. Bir romancıya roman yazarken anılarından, yaşantısından bahsetmeyeceksin demek, roman yazmayacaksın demektir. Bu cümlede aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A. Bir romancının eserinde kendini anlatması eserini başarılı kılmaz. B. Romancı eserini yazarken ne kadar objektif olursa o kadar başarılı olur. C. Bir romancının eserinde yaşantısından ve anılarından söz etmesi kaçınılmazdır. D. Romancı eserinde mutlaka başkalarını anlatmalıdır. E. Olaylara tarafsız yaklaşmak romancının en büyük özelliği olmalıdır. 3. 1. Postacı sokağa adımını atar atmaz durakladı. 2. Sokağı boydan boya kaplayan çamur nehrine baktı. 3. Bu berbat yere mektup gönderilmemeliydi. 4. Paçalarını sıvayıp çamurlara daldı. 5. Ayakkabılarıyla çamurda izler bıraka bıraka yürüdü. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde postacının düşüncesine yer verilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5. 4. Zengin bir kütüphanenin sahibine sağladığı maddi ve manevi yararlar sonsuzdur. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? A. İyi kitapları olan bir kütüphane sahibi için en iyi arkadaş olur. B. İnce bir ruha sahip insanların çoğunun zengin bir kütüphaneye sahip oldukları görülür. C. Bazı insanlar manevi zenginliklerini kıymetli kitaplara sahip kütüphaneleri sayesinde kazanmışlardır. D. Bir kütüphanenin insana maddi ve manevi yöndeki yararları paha biçilmez derecede bir kıymet ifade eder. E. Bir kitap insanın hayatta maddi ve manevi kazanç sağlamasına yardım eden arkadaştır. 5. Ben bir sanatçının yaşamasını, sanat eserlerinin yaşamasına, ölümünü ise eserlerin ölmesine bağlıyorum. Bu sözleri söyleyen bir sanatçıdan aşağıdakilerden hangisi söylenmesi beklenir? A. Bir sanatçının kalıcılığını devam ettirmesi, toplumun sorunlarıyla ilgilenmesine bağlıdır. B. Sanat eserinin değerini yitirmesi, sanatçıya unutulma tehlikesi yaşatır. C. Bir sanatçının yaşaması veya ölmesi, onun eserlerinin yaşamasına veya ölmesine bağlıdır. D. Sanatçının ölümü, toplumu olumsuz yönde etkiler. E. Gerçek sanat eserinin sanatçı ölse de hiçbir zaman ölmeyeceğine inanıyorum. 6. 1. Çocukların uykusu yaprakların hışırtısını bölüyordu. 2. Kimse çocukların gözlerindeki yıldız ışıltılarını fark etmiyor mu? 3. Sonbahar hep kocaman bir tereddüt olarak kuruluyor insanların kalbine. 4. Her zaman ilk önce çocuklar ve yaşlılar alır yağmurun kokusunu. 5. Mevsimlerin ve yağmurun dilini çocuklardan sonra en iyi şairler bilir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle verilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5. 7. Bir roman veya şiir her şeyden önce diliyle yaşar. Bu dil Türkçe, İngilizce gibi bir ulusun konuştuğu dil değil, yazarın yapıtta kurduğu dildir. Bu parçaya göre bir eserin yaşamasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? A. Evrensellik, B. Ulusallık, C. Özgünlük, D. Üslup, E. İçerik. 8. 1. Geçen gün bir gazetede Harman Yangını yazarının ölüm haberini okudum. 2. Akşam eve dönünce uzun aramalardan sonra Harman Yangını adlı öykü kitabını buldum. 3. Kitabın başındaki kısacık ön sözü ve içinden birkaç öyküyü okudum. 4. Ömrünü gurbet yollarında kara sapanın arkasında tüketenlerin sefaletlerini duyurmak için yazdım bu öyküleri, diyor yazar ön sözünde. 5. Benim amacım da bu kitabı geniş halk kitlelerine anımsatmak. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü edilen kitabın yazılış nedeni belirtilmektedir? A1, B2, C3, D4, E5. 9. Aşağıdakilerden hangisi anlattıkları sıradan basma kalıp şeylerde cümlesine anlamca en yakındır? A. Söylediklerinin ilgi çekici bir yanı yoktu. B. Düşünceleri her yönüyle yalındı. C. Anlattıklarında tutarsızlıklar vardı. D. Söyledikleri tümüyle hayal ürünüydü. E. Sözleri gerçeği yansıtmıyordu. 10. 1. Evin bahçesindeki çardağın altında genişçe bir masanın etrafında 4 kişi oturuyor. 2. Çardağın üzeri yemyeşil asma yapraklarıyla örtülü. 3. Bahçenin tam ortasındaki kuyunun çıngırağı bir aşağı bir yukarı sallanıyor. 4. Bir çocuk kuyudan kovayla su çekmeye çalışıyor. 5. Kendi kendime fotoğraf makinemi niye getirmedim diye hayıflanıyorum. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde gözleme yer verilmemiştir? A1, B2, C3, D4, E5. 11. Aşağıdaki yargılardan hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır? A. Yazarın bu son romanında olaylar bir sahil kasabasında geçiyor. B. Romanda kişiler çok başarılı biçimde seçilmekle kalmamış, olaylar arasındaki bağlar da iyi kurulmuş. C. Yazarın anlatımı insanı büyüleyecek ölçüde akıcı bir nitelik taşıyor. D. Yazarın ustaca anlatımı romana elinizi aldığınızda bırakamayacağınız bir hava kazandırmış. E. Yazar nükteli sözlere yer vermekle sanki okuru canlı tutmak istiyor. 12. Bana okuduğum kitaplardan daha çok şey öğretenleri ve bunlardan en güzelinin hangisi olduğunu soracak olsalar, tereddütsüz bunu annem olduğunu söylerim. Bu cümlede yazarın anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A. Fazla kitap okumadığı, B. Annesinden çok şey öğrendiği, C. Annesinin kitaplarını beğendiği, D. Okuduğu her kitaptan bir şeyler öğrendiği, E. Annesinin sevilen bir yazar olduğu. 13. Bir sanatçının çağdaşı olan sanatçılardan esinlenmesi, onun yüzyıllar sonrasına seslenemeyeceği anlamına gelmez. Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? A. Bir sanatçının çağdaşı olan sanatçılardan etkilenmesi, özgün yapıtlar vermesini engeller. B. Bir sanatçı çağlar ötesine kalmak istiyorsa, kendinden önce yaşamış sanatçıları örnek almalıdır. C. Kendi döneminde yaşayan sanatçıların izinden giden bir sanatçı başarılı yapıtlar ortaya koyar. D. Kendi döneminde yaşayan sanatçılardan etkilenen sanatçı da kalıcı olabilir. E. Bir sanatçının çağdaşı olan sanatçılara ilgi duymaması, onun okunmaması anlamına gelmez. Anlam bilgisi, paragraf, bölüm 3. Paragraf. Bu bölümde sizden istenen değişik yargılardan oluşan bir bütünü kavramanızdır. Bütünü kavrarken aynı zamanda onun parçalarla ilgisini de anlamanız istenir. Parçanın uzunluğu veya kısalığı bu tip sorular için aslında hiç de önemli değildir. Hatta uzun parçalarda anlatılmak istenen daha etraflı verildiği için parçayı anlamak ve soruyu cevaplandırmak daha kolaydır. Paragraf sorunlarının çözmenin en iyi yolu çok paragraf çözerek paragrafı bir okuyuşta anlayabilme yeteneğinizi geliştirmenizdir. Paragraf konusunda bilinmesi gereken temel bilgileri örnek sorularla size sunduk bu kitapta. Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Yani paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. Tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir. Kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez. Bu konudaki sorular paragrafın değişik özellikleriyle ilgilidir. Genellikle paragrafın ana düşüncesi, yardımcı düşünceleri, konusu, başlığı, sorulur ya da paragrafın oluşturulmasıyla ilgili yapısal özellikler üzerinde durulur. Paragrafın anlatımıyla ilgili bilgiler de sorulabilir. Paragraf sorunlarının çözümünde bazı noktalara dikkat etmeliyiz. Bunlardan en önemlisi paragrafta yorum karıştırmamaktır. Paragrafı okurken ön yargılarımızı, kabullerimizi bir kenara bırakıp paragrafta sözü edilenler üzerinde durmalıyız. Bazen bize göre çok yanlış bir düşüncenin doğruluğu savunulabilir. Paragrafta ne savunulursa onun doğru olduğu kabullenerek soruya yaklaşmak gerekir. Paragrafın yapısı. Paragraf bir makalenin, denemenin ya da başka bir yazının küçültülmüş biçimidir. Nasıl bu tür yazıların giriş, gelişme ve sonuç bölümleri varsa, bir paragrafın da bu tür bölümleri vardır. İşte paragrafın yapısıyla ilgili sorular, böyle bir bölümü ortaya çıkarmak için sorulur. Paragrafın yapısı değişik soru biçimleriyle karşımıza çıkar. Bazı sorular paragraf oluşturmayla ilgilidir. Yani bir paragraf oluşturulabilecek cümleler dağınık olarak verilir ve öğrencinin bunlardan bir paragraf oluşturması istenebilir. Bu tip sorularda cümlelerin anlamca ve yapıca birbirine bağlanabilmesi aranmalıdır. Cümlelerin sıralanmasına, olaylar arasındaki bağlantılara, zaman akışına dikkat edilmelidir. Örnek 1. 1. Daha sonra da birkaç yarışmaya katılıp ödüller almış. 2. Bu uçurtmaları gören öbür oyuncakçılar ondan uçurtma istemişler. 3. Oyuncakçılık yapan bir arkadaşının dükkanında yaptık uçurtmaları satmaya başlamış. 4. Bunun üzerine eşiyle birlikte bol miktarda uçurtma imal etmiş. 5. Giderek bu işte uzmanlaşmış. İlk olarak 1982'de bir gazetenin düzenlediği uçurtma şenliğinde birinci olmuş. Yukarıdaki sözlerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A. 2, 5, 4, 1, 2. B. 2, 1, 3, 5, 4. C. 3, 2, 4, 5, 1. D. 4, 5, 2, 1, 3. E. 5, 4, 2, 3, 1. Çözüm. Verilen numaralanmış cümleler belli bir olay akışını aktarmaktadır. Bu tip cümlelerin bir parça haline getirilmesinde olayın akışına ve birbirine bağlanışına dikkat etmek gerekir. Buna göre parçaya baktığımızda uçurtmaların ortaya çıktığı ilk durumu veren cümle başa getirilmelidir. Bu da üçüncü cümledir. Daha sonra öbür oyuncakçıların o uçurtmaları görmesi, ardından daha çok uçurtma yapmaları, sonra yarışmalarda ödüller almaları gerekir. Dolayısıyla verilen cümleler C'dekine uygun biçimde sıralanmalıdır. Cevap C. Örnek 2. 1. Çünkü insanlar konuşması düzgün ve anlaşılır olan kişileri daha çok ciddiye alırlar. 2. Bu nedenle konuşurken olayların tarihlerini ve yerlerini sırasıyla ve doğru olarak söyleyip düzgün, güzel ve açık bir dille konuşmaktır. 3. Bunların başında konuşma gelir. 4. Tereddütler ve tutarsızlıklar size duyulan güveni sarsabilir. 5. Bir iş görüşmesine gidecek olanların dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A. 3, 4, 1, 5, 2. B. 4, 1, 2, 5, 3. C. 4, 2, 1, 3, 5. D. 5, 1, 2, 4, 3. E. 5, 3, 1, 4, 2. Çözüm. Verilen cümleler arasında en genel yargı bildiren cümle 5. cümledir. Öteki cümleler hep kendilerinden önceki cümlelere bağlılık gösteren, çünkü bu nedenle bunların başında gibi ifadelerle başladığından ilk cümle olamaz. 5. cümleden sonra ise 3. cümle gelmelidir. Çünkü bunların başında sözü 5. cümlede söylenen dikkat edilmesi gereken noktalara işaret etmektedir. Seçeneklere baktığımızda E seçeneğinin en uygun sıralanışı verdiğini söyleyebiliriz. Cevap E. Örnek 3. 1. Grip bulaşıcı bir hastalıktır. 2. Hastalardan kimileri bunu ayakta geçirir. 3. Kimileri de parmaklarını kıpırdatamayacak kadar halsizleşir ve günlerce yatar. 4. Bu yüzden gribe yakalanan aile bireylerinden biri iyileşirken bir başkası hastalanır. Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A. 1, 4, 2, 3 B. 1, 2, 4, 3 C. 2, 4, 1, 3 D. 3, 2, 4, 1 E. 3, 1, 4, 2 Çözüm. Verilen cümleler arasında bağımsız bir yargı özelliği taşıyan cümle birinci cümledir. Bu cümleden sonra dördüncü cümle gelmelidir. Çünkü bu yüzden sözü bulaşıcı olduğu için anlamını vermektedir. Buna göre seçeneklere baktığımızda birinci cümleden sonra dördüncü cümlenin geldiği tek seçeneğin A olduğunu görürüz. Cevap A. Bir paragraf kendi içinde bir bütünlük oluşturur. Bu yüzden kendinden önceki veya sonraki paragraflara yapıca bir bağlılık göstermez. Öyleyse paragrafın ilk cümlesi onu kendinden önceki cümlelere bağlayan herhangi bir anlam veya bağlayıcı öğe taşımamalıdır. Bir başlangıç ifade etmelidir. Aynı zamanda kendinden sonraki cümlelere de anlamca bağlılık göstermelidir. Parçanın son cümlesi ise bir bitiş bildirir. Ya anlatılanlardan bir sonuç çıkarılır ya da bir olayın bitişini gösterir. Bu soruların çözümünde cümlelerin anlamca bağlılığı yanında yapısal olarak bağlanmalarına da dikkat edilmelidir. Örnek 4. Acılarımızı, sevinçlerimizi, özlemlerimizi dile getiremediğimiz zamanlar olur. İşte o zaman ozanlar imdadımıza yetişir. Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? A. Şiirleri bizim sözümüz olur, kendimizi onlarda buluruz. B. Söyleyemediklerimizi ustaca yansıtırlar. C. Şiirleriyle duygularımız arasında bir bağ oluşur. D. Kendi sözcüklerimizde anlatamadığımız düşünceleri onların iki küçük dizesinde buluruz. E. Bizi etkileyen olayları anlatan küçük bir şiir yazıveririz. Çözüm. Cümlede kişinin söyleyemediği, ozanlar aracılığıyla söyleyebileceği ile ilgili bir anlam bulunması gerekir. Böyle bir anlam sadece E seçeneğinde yoktur. Kişi kendisi küçük bir şiir yazabilecekse ozana zaten ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla bu cümle düşüncenin akışı dikkate alındığında parçanın sonuna getirilemez. Cevap E. Örnek 5. Çağdaş toplum birinin attığı adımdan ötekini sorumlu tutuyor. Neden uyarmadın? Neden doğru yolu göstermek elindeyken boş verdin? Neden bana ne deyip geçtin? Sen bu toplumda, bu yeryüzünde değil miydin? Bunca kırıp dökmeler, yıkımlar yapılırken. Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. Neden sen de kötülüklerle savaşmadın? B. Neden bu insanlara yardımcı olmadın? C. Niçin yalnız kendini düşündün? D. Niçin kendini savunma gereği duymadın? E. Niçin haklıların yanında yer almadın? Çözüm. Parçada yazar çağdaş toplumda her bireyin bir başkasının davranışlarından da sorumlu olduğunu savunuyor. Buna göre baktığımızda parçanın sonuna D seçeneğindeki cümle getirilemez. Çünkü bu cümle kişinin kendisine karşı sorumluluğunu ortaya koyuyor. Bir başkasının davranışına karşı değil. Öteki cümlelerde ise başkasının davranışlarından sorumlu olduğunu vurgulamaktadır. Cevap D. Paragrafın içine cümle yerleştirme. Bu tip sorularda cümlelerin hem anlam hem yapı bakımından uygun olduğu yer aranmalıdır. Cümleler arasındaki düşünce birliği, anlatılan arasındaki zaman sırası ya da neden sonuç ilgisi gibi anlamsal bağlılıklara dikkat edilmelidir. Örnek 6. Kasaba burnumuzun dibinde. 1. Suyu var, elektriği var. 2. Evimiz pazar yerine bakıyor. 3. Akşamları kuşların cıvıltısını dinliyorum. 4. Yaz yağmurlarının telaşlı serinliğinde çevredeki dağları seyrediyorum. 5. Bir hayli gelişmiş bir yer. Sözü aşağıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangilerine getirilebilir? A. 1 ya da 2 B. 1 ya da 3 C 2 ya da 3, D 3 ya da 4, E 4 ya da 5. Çözüm: bir hayli gelişmiş bir yer sözü kasaba için söylenmiş bir niteliktir. Parçaya baktığımızda parçanın sadece birinci ve ikinci cümlesindeki kasabadan söz edildiğini görüyoruz. Öyleyse bu söz birinci ya da ikinci yere getirilmelidir. Cevap A. Düşüncenin akışını bozan cümleler. Bir paragraf tek bir düşünceyi aktarır. Cümleler hep bu düşünce etrafında döner. İşte bir paragraf içinde paragrafın düşünce bütünlüğüne uymayan cümle varsa bu cümle anlatımın akışını bozmaktadır. Çünkü farklı konunun ele alındığı cümle ancak farklı bir paragrafta yer alır. Bu tip soruların çözümünde paragrafı oluşturan cümleler arasındaki konu ve düşünce bağlılığına dikkat edilmelidir. Örnek 7. 1. Hat sanatı güzel yazı yazma sanatıdır. 2. Bu alanda Osmanlılar döneminde pek çok ünlü hattat yetişmiştir. 3. Fakat günümüzde bu sanat eski önemini yitirmiş, hatta unutulmaya yüz tutmuştur. 4. Hat sanatı bir ustanın yanına çırak girilerek öğreniliyor. 5. Bu sanatın unutulmasına üzülenler, bu sanatın bir deniz, sanatçının ise bu denizde bir damla olduğunu söylüyorlar. 6. Bu alanda başarılı olmanın temel koşulunun sanatçının bilgisi ve deneyimi olduğu belirtiliyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Çözüm: parçanın genelinde hat sanatının ne demek olduğu ve tarihten bugüne ne durumda bulunduğu üzerinde durulmaktadır. Parçanın üçüncü cümlesinde yazar hat sanatının unutulmaya yüz tuttuğunu söylemiş. Beşinci cümlesinde ise bu sanatın unutulmasına üzülenlerin düşüncesini açıklamıştır. Arada kalan dördüncü cümlede hat sanatını bir ustanın yanında öğrenilebileceği söylenerek üçüncü ve beşinci cümleyle ilgisiz bir yargıda bulunulmuştur. Dolayısıyla dördüncü cümle parçadaki düşüncenin akışını bozmaktadır. Cevap D. Örnek 8. 1. Bilim ve teknik son yıllarda yapılan buluşlar ve ilerlemelerle insanoğluna uzun yaşama olanağını sağlamaya çalışmaktadır. 2. Bunun sonucu olarak insanlar bugün öldürücü hastalıklara, salgınlara karşı daha iyi korunmaktadırlar. 3. Bilim ve tekniğin başarısı saymalıyız bunu. 4. Bunun yanında bilim ve tekniğin kimi olumsuz yanlarını da gözümüzde büyütmemeliyiz. 5. Her ikisinin de olumsuz yanları vardır. 6. Çünkü bilim ve tekniğin parçaladığı atomu insanın yararına ya da zararına kullanmak insanın elindedir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Çözüm: parçada bilim ve tekniğin insana sağladığı yararlardan söz edilmektedir. Parçanın dördüncü cümlesinde bilim ve tekniğin olumsuz yanlarının da olduğu ancak bunun abartılmaması gerektiği söylenmiş ve bunun nedeni olarak da bilim ve teknik kullananın insan olduğu belirlenmiştir. Ancak parçanın beşinci cümlesinde her ikisinin de olumsuz yanları vardır denmesi düşüncenin akışını bozmuştur. Çünkü bu cümleden sonra gelen gerekçe 5. cümledeki yargının değil 6. cümledeki yargınındır. Dolayısıyla 5. cümle düşüncenin akışını bozmaktadır. Cevap D. Örnek 9. 1. Batı kültürü tarihin ön yargılarını kelimelere yüklemiş. 2. Beceriksiz, uygunsuz olana solak demiş. Doğru ve becerikli olana sağlak. 3. Baksanıza sağın kullanımı için doğru dürüst bir kelime bile yok. Adeta solaklar ve diğerleri durumu. 4. Tarihin dil üzerindeki izlerini temizlemek zor iş. 5. Solaklar da bu ayrımcı izleri tersine çevirmeye ya da silmeye çalışıyorlar. 6. Başarılı solakları öne çıkarıyorlar. Sporda, sanatta, bilimde ürünler geliştiriliyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Çözüm: parçanın genelinde Batı kültürünün sözcüklere ön yargılı anlamlar yüklediği üzerinde durulmuş. Solak ve sağlak sözlerine yüklenen anlamlar üzerinde durulmuştur. Ancak dördüncü cümlede tarihle dil arasında genel bir ilgi kurulmuş. Bu parçanın geneline uymayan bir konudur. Başka bir paragrafta yer almalıdır. Cevap C. Örnek 10. 1. Yakın zamana değin her türlü sebze ve meyveye her mevsimde bulmak olanaksızdı. 2. Bu yüzden mevsiminde çok bulunan sebze ve meyveleri bulunmadığı mevsime saklamak koşullarına başvurulurdu. 3. Bu yolların başında konserve yapmak gelir. 4. Son yıllarda konserveler fabrikaların dışında evlerde de yapılmaktadır. 5. Meyve ve domates gibi asitli besinlerde mikropların çoğalması güçtür. 6. Evlerde yapılan konservelerin uzun süre bozulmaması için titizlikle hazırlanması gerekir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Çözüm. Bu parçada sebze ve meyveleri saklamanın yollarından biri olan konservelerden söz edilmektedir. Ancak 5. cümlede asitli besinlerde mikropların çoğalmadığından söz edilmiştir ki bunun parçada sözü edilenlerle yakın bir ilgisi yoktur. Bu yüzden düşüncenin akışını bozmaktadır. Cevap D. Parçayı bölümlere ayırma. Parçadaki anlatımın akışını bozan etken parça içinde farklı bir düşüncenin bulunmasıdır. Kimi parçalarda ise birbirini izleyen iki konu bulunur. Bu durumda farklı bir konuya geçildiği yerden parça iki paragrafa ayrılmalıdır. Örnek 11. 1. Yurdumuzda her türüyle tanınmasına karşın ortancaların bilinen 23 türü vardır. 2. Bunlardan biri 15-20 metreye ulaşan sarmaşık türü. 3. Bir başkası ise sonbaharda yaprakları şarap rengini alan türü. 4. Ortancalar kimi türler dışında batıya bakan yönde dikilmeyi seviyor. 5. Sabah güneşinin narin çiçeklerini yakma tehlikesi olduğundan bu bitkiyi asla doğuya bakacak yönde dikmeyiniz. 6. Dikerken büyüyüp serpilebilecekleri hesaba katarak iki bitki arasında 1,5-2 metre boşluk bırakmayı unutmayın. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Çözüm. Parçanın dördüncü cümlesine kadar ülkemizdeki ortanca türlerinden söz edilmiştir. Dördüncü cümleyle birlikte ortancaların dikilmesi sırasında yönüne dikkat etmek gerektiği, aksi takdirde neler olabileceği üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla parçada dördüncü cümleyle birlikte başka bir konuya geçildiği için parça bu cümleden ikiye bölünmelidir. Cevap C. Örnek 12. 1. Burası Fas'ın gelir düzeyi yüksek ailelerinin tercih ettiği güzel bir tatil beldesi. 2. Tek olumsuz yanı nem oranının çok yüksek olması. 3. Elbiseleri yıkadıktan sonra kuruması için dışarıya asmak yalnızca vakit kaybı. 4. Burada gün batımı mutlaka izlenmeli. 5. Bir de büyük ayı takım yıldızının yavaş yavaş okyanusa dalması. 6. Bunları başka bir yerden bu kadar zevkli izleyemezsiniz. Yukarıdaki parçayı iki paragrafa ayırmak gerekse, ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Çözüm. Parçanın ikinci ve üçüncü cümlesinde söz edilen kasabanın olumsuz yönlerinden söz edilmiş. Dördüncü cümleyle birlikte akşam vaktinin güzelliklerine değinilmiş. Bu iki özellik iki ayrı konu olduğundan iki ayrı paragraf haline sunulmalıdır. Cevap C. Parçadaki cümlelerin yerlerini değiştirme. Kimi zaman parçadaki anlam bütünlüğünü cümlelerin yanlış yerde bulunması da bozabilir. Böyle sorularda parçadaki olayların ya da bilgilerin veriliş sırasına dikkat edilmelidir. 1. Ödül her şeyden önce yaptığı işin onaylandığını hissettiriyor. 2. Ancak kimi zaman da bunların tam tersi olabiliyor. 3. Mesleğinizde sürekliliğinizi sağlıyor. 4. Sizi güdülüyor, kendinize ve işinize olan güveninizi artırıyor. 5. Kişi ödülü mutluluğuyla sorumsuzca davranabiliyor. Parçayı incelediğimizde bir anlam karışıklığı seziyoruz. Birinci cümlede ödülün olumlu işlevine değinilmiş. İkinci cümlede bunların tersi olur denmiş. Oysa bunlar sözüyle neyin kastedildiği belli değil. Daha sonraki iki cümlede de ödülün olumlu yönlerinden söz edilmiş. Son cümlede ise ödülün olumsuz etkisi söylenmiş. Öyleyse bunların tersi denen durum ödülün olumsuz yönüdür ve bunu ifade eden ikinci cümle son cümleden önce gelmelidir. Yani ikinci cümle ile dördüncü cümle yer değiştirmelidir. Örnek 13. 1. Alfama bölgesi Lisbon'un tarihi bölgesi. 2. Yani Beyoğlu'nun iyi bakılmış hali gibi. 3. Bunun dışında Lizbon sanki İstanbul'un kardeşi. 4. Boğaz'dakine çok benzeyen muhteşem manzaralara sahip. 5. Farklı yanı ise karşı kıyının bir başka şehir olması. 6. Hatta daha uzun mesafeli olan tramvayı bile neredeyse aynı. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A. Birinci cümleyle ikinci yer değiştirmeli. B. İkinci cümleyle üçüncü yer değiştirmeli. C. Üçüncü cümle beşinci cümleden sonra gelmeli. D. Dördüncü cümle birinciden sonra gelmeli. E. Beşinci cümle ikinciden sonra gelmeli. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.